Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.
Radyo Ghost'tan günaydın, Parluys. Ben Yetvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Ghost'la karşınızdayız. Bugün 21 Haziran Cumartesi. Her zamanki gibi bir ezgiyle, şarkıyla başladık. Neyle başladık? Ermenistan Halk Ezgileri Topluluğu'nun, yine Ermenistan Kamu Radyosu'ndan bir kayıt bu. Ermenistan halk şarkılarından bir, eskiler potpuri derler. Öyle bir potpuriyle başladık. Bir Şivi ezgisi çaldı. Sofi Sarkisyan. Şivi anlamışsınızdır, flütün bir çeşidi. Böyle bir potpuriyle başladık. Evet, bu hafta ne var Radyo Ghost'un gündeminde? Pakrates Dükkan'la bu hafta birinci ve ikinci bloka yaydık sohbetimizi. Çünkü gündemimiz yoğun. Hem Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın tarihi denebilecek bir ziyaret bu. Çünkü daha önce yurt dışında görüştüler, New York'ta görüştüler, Prag'da görüştüler Erdoğan ve Paşinyan. Ama Ermenistan Başbakanı resmi olarak ilk kez Türkiye'ye gelmiş oldu. Resmi bir görüşme için. Yani daha önce başbakanlar, cumhurbaşkanları Türkiye'ye gelmişlerdi. 90 yıl sonrası bağımsızlıktan bahsediyoruz elbette. Gelmişlerdi ama bunlar kimi cenaze, kimi bir zirve, kimi başka bir şey. Kimi işte Paşinyan'ın, Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılması gibi. Bu görüşme amaçlı, çalışma ziyareti olarak lanse edilen resmi bir görüşmeydi. Zaten resmi bir karşılama töreni yapıldı Dolmabahçe'de. Ağırlığımızı buna ayıracağız. Onun da hemen öncesinde Paşinyan İstanbul Ermeni Toplumu ve İstanbul Ermeni Basını ile dün öğle saatlerinde bir araya geldi. 2 saatlik bir sohbet, sorulu cevaplı bir sohbet toplantısı oldu. Ağırlıklı olarak bu ve bunun yansımaları, hem siyasi diplomatik hem de Ermeni toplumu içerisindeki yansımaları, çünkü Türk Ermenileri Patrikliği'nin kapalı olması da tartışma konularından bir tanesiydi dün. Bunları konuşacağız. İkinci bölümde Norer Daduryan'la 2-3 haftadır ara vermiştik gündemi yoğunluğundan. Bu hafta Norer Daduryan yine bizimle olacak son bölümde. Onunla bir seri başlatmıştık. 24 Nisan'da sürgüne gönderilen Ermeni aydınlar, entelektüellerin bir bölümü üzerine yaptığı çalışma var Norer Daduryan'ın. 23 Nisan'da ne yapıyorlardı? 23 Nisan'dan önce ne yapıyorlardı? Bu serimize Yerevan Sırmake Şanlıyan'la, yani Yarukan'la devam edeceğiz bu hafta. Gündemimiz çok kabaca böyle ama dün gece bütün bu yoğun gündemin ortasında bir kayıp haberi aldık. Dikran Gülmezgil, Karagözyan Yetimhanesi. Yetimhane olarak kuruldu ama artık okul olarak sürdürmekteydi. Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil 75 yaşında hayatını kaybetti. Dün gece yarısı aldık bu haberi. Türkiye Ermeni toplumu için önemli bir kayıp bu, hiç şüphesiz. Dikran Gülmezgil hayırsever yönü de olan, pek çok sosyal ve etkinliğe destek veren, Karagözyan Okulu'na yeni bir çehre kazandıran önemli bir isimdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu ama dün gece konuştuğumda yakın çevresiyle o sağlık sorunlarının bir yansıması olarak mı değil mi artık bilmiyoruz, bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini öğrendik. Dediğim gibi 75 yaşındaydı Dikran Gülmezgil. 1950 Sivas doğumluydu. Toplum içinde önemli bir kişilikti. Pek çok faaliyette yer alıyordu. Bu açıdan hem Karagözyan, eşi Nadia Gülmezgil'i de bir süre önce kaybetmişti. Kızı ve torunu var. Gülmezgil ailesine öncelikle buradan bir başsağlığı, Vagos olarak başsağlığı ve sabır dileyelim. Karagözyan camiasına başsağlığı dileyelim. Beklemedik bir kayıptı açıkçası. Dediğim gibi uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor olsa da hayatını kaybetmesi bir kalp krizi sonucu olmuş. Öyle öğrendik. Karagözyan camiasına başsağlığı dileyelim. Galatasaray Kulübü Sportif AŞ'nin yönetim kurulu üyesiydi. Spor camiasına da, Galatasaray'da bir başsağlığı dileyelim buradan ama öncelikle başsağlığı tabii Türkiye Ermeni ailesine ve Türkiye Ermeni toplumuna dilemek gerekir. Günaydın Pakrat abi, Parluys.
Parluys Yetmak, benim için de şimdi bu şok bir haber oldu. Şimdi senden duydum bunu. Dün gece duymamıştım. Evet, benim için de şok oldu. Dükkan Gülmezgil'i çünkü şahsen tanırdım.
Evet, hepimiz şahsen tanıyorduk.
Yani hepimiz şahsen tanıyorduk ama ben çocukluğundan beri tanırım Dükkan Gülmezgil'i. Çünkü komşuyduk biz. Evlerimiz karşı karşıyaydı Feridiye Sokağı'nda. Tabii, karşı komşumuzdu Dikran Gülbezgil. O yüzden ailecisini tanırım, yani kız kardeşlerini, annesini, babasını.
Evet.
Hemen karşı komşumuzdu.
Senin açından daha önemli bir kayıp oldu bu. Ya ama tabii Karagözden ailesinin gece yarısı geldi haber. Saat 12'ydi. Biz de artık yoğun geçen günün ardından yavaş yavaş yatmaya ve sabahki yayına hazırlanıyorduk. Gece yarısı saat 12 sularında aldık haberi. Duyurduk sitemizden, sosyal medya hesabımızdan ama saat işte 11.30-12 gibi bütün şeylerini kapatanlar, sosyal medya hesaplarını kapatıp istirahate çekilenler bu sabah öğrenmiş oldular.
Evet, benimki öyle oldu.
Senin de başın sağ olsun, senin de tanıdığın, yakından bildiğin bir isimdi.
Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim.
Ama
Valla çok sürprizlerle dolu günler yaşıyoruz zaten. Peş peşe beklenmedik ölüm haberleri sarsıyor bizi şu sıralar.
evet.
Misalen çünkü bu hafta gazetede de sevgili Aren'in yazısı var. Köycek yastayız yani.
Melikcan zaman için evet.
Evet, Melikcan zamanın kaybından ötürü Köycek halen yastayız. O yas ortamını silkeleyemedik üzerimizden. Şimdi bir kayıp daha, tuhaf bir gündem oldu.
Evet.
Daha tuhafı da bunlar her olduğunda birileri hemen şu söylemi dile getiriyorlar. Her şey işte bu koronadan oldu, aşılardan oldu, bilmem şu bu. Bütün kalp krizleri şimdi onunla açıklanıyor, onunla yorumlanıyor. Tabii bu bana göre hiç güvenilir bir şey değil. Tam bir tipik komplo teorisi ama çok yaygın.
Ben de böyle bir şeye inanmıyorum açıkçası ama bir taraftan da doktor da değiliz. Biz sadece kendi aklımızı, mantığımızı kullanarak bu söylemlere karşı çıkıyoruz. Ama sonuçta Karagözcan'ı gerçekten yepyeni bir çehre kazandıran bir isimdi Dikran Gülmezgil. Daha yakın birkaç ay önce Karagözcan'dan beni davet etmişlerdi. Çocuklarla, öğrencilerle bir söyleşi, gazetecilik üzerine bir söyleşi yapmıştık. Onun karşılığında da hatta Karagözcan bizim gazeteye gelmiş. O gün ben gazetede olamamışım. Siz ağırlamışsınız hatta hatırlarsın Karagözcan'la
Evet,
öğrencileri.
evet.
Karagözcan'ın çehresini değiştiren, Karagözcan tabii çok köklü bir kurum. Bir yetimhane, çok eski zamanlardan beri bütün Ermeni toplumuna hizmet vermiş. Anadolu'daki yetim çocukları İstanbul'da toplamış, onlara Ermenice öğretmiş. Karagözcan'dan yolu geçmiş çok fazla insan vardır. O zamanlar yetimhane ağırlıklıydı. Son zamanlarda yetimhaneden çok okul ağırlıklı bir hal almıştı ama hakikaten çok eğitim seviyesi olsun, okulun yenilenmesi olsun, salonlar olsun, etkinlikler, söyleşi. Sen de bir söyleşiye katıldın sanıyorum gene yakın zamanda Karagözcan
Evet,
salonunda.
evet, evet. Evet,
Söyleşilere, kültürel
yakında.
kültürel faaliyetlere kapılarını açan, diğer okulların kültürel faaliyetleri içinde destekte bulunan, maddi manevi destekte bulunan hakikaten önemli bir isimdi Dikran Gülmezgil. Kaybı hakikaten şaşırtıcı, beklenmedik oldu. Tekrar başsağlığı ve sabır dileyelim Fakret abi.
Evet,
Yakınlarına,
bu
sevenlerine.
okulun çehresinin değişmesi meselesi aslında çok çarpıcı bir konu. Çünkü o hatta Dikran Gülmezgil'den önce başlayan bir çaba. Doktor Takvor Anan'ın başkanlık ettiği dönemde, vakfın başkanı Doktor Takvor Anan olduğu dönemde kendisinden de bunu çok duydum. Biz burayı koleje çevireceğiz. Bu yetimhane ismi irkitici bir isim. İnsanlar çocuklarını sırf bu isimden ötürü de buraya göndermekten imtina ediyorlar.
O bizim
Bunun
toplumun o
önüne
bizim
geçmemiz
toplumun
lazım.
o bizim toplumun ayıbı yalnız. O yetimhane 1915 öncesinde, sonrasında 1950'lerde, 60'larda pek çok Ermeni evladına Anadolu'dan yuva olmuştur. Mıgırdiç Margosyan aklıma geliyor, onun unutulmaz Tespih Taneleri kitabında anlattığı o Karagözcan günleri.
Evet.
Yani pek çok tanıdığımız birçok insan orada yakın zamana kadar o yetimhane aslında Ermeni tarihini, Türkiye Ermeni tarihini anlatan bir ifadeydi ama ne yazık ki bizim veriler niyeyse böyle tuhaf alışkanlıkları var, huyları var. Senin sözünü kestim ama araya girme ihtiyacı hissettim.
İyi yaptın çünkü hemen hemen hemfikir olduğumuz görüşler ifade ettin. İyi oldu araya girmen, hiçbir sakıncası yok. Başka bir husus var. Her bir reform hareketi belki bazı pozitif şeyler getirirken bazı şeyleri de kaybettiriyor. Bunlardan birisi de oranın yatakhanesi, yani yatılı bir okul olması Karagözyan'ın. Esasen Mıgırdiç Margosyan'ın çocukluk yıllarında o tesbih tanelerinde anlattığı dönemde o okul yatılı bir okul. Sonrasında birileri bizim yetimimizin var ki yetimhanemiz olsun dediler. Halbuki yetimimiz vardı.
Evet.
Sadece onlar görmüyorlardı. Onlar çünkü farklı bir dünya inşa etmişler. O dünyanın içinden bakıyorlardı çevrelerine ve her şeye. O da bir burjuva dünyasıydı. O burjuva dünyasında bunu idrak edemediler. Oysa onların bizim yetimhaneye ihtiyacımız var, yetimimiz mi var diye sordukları dönemde bir aile, bir babaanne ve üç torunu Agos'ta yatıp kalkıyorlardı. O aynı dönemde. Gidecek başka bir yerleri olmadığı için narkotik bir babanın çocukları, bizim çok sosyal anlamda farklı dilimlerimiz var ama dediğim gibi burjuva aklı bu dilimleri görmüyor. Kendisine bir başka dünya inşa etmiş ve her şeyi bu dünyadan ibaret zannediyor. O yüzden de böyle bir tutum içerisine girildi. Şu anda okulun akademik düzeyi hakkında çok olumlu şeyler söylemek mümkün. Burada bütünüyle sana katılıyorum. Hakikaten çok önemli bir çıkış yakalandı, bir ivme yakalandı ve Karagözyan bizim diğer okullarımız içerisinde yükselen bir değer oldu son yıllarda. Dikran Gülmezgil'in yönetiminin buna büyük katkıları oldu. Ben sadece bu arayışın, bu başlangıcın Gülmezgil'den önce başladığını vurgulamak istedim.
O
Doktor
bir
Takdir Anan döneminde. Ama Gülmezgil döneminde özellikle akademik başarı çok yukarılara tırmandı.
Evet, sadece akademik başarı değil, benim de az evvel bahsettiğim gibi kültürel faaliyetlere de verdiği destek Dikran Gülmezgil'in unutulmaz. Konserlere, diğer okulların salonlarına verdiği destek sadece Karagözden'le ilgili değildi bu. İşte kim bir konser düzenleyecekse Dikran Gülmezgil'in kapısını çalardı. Tabii ki diğer hayırseverlerin de kapısı çalınırdı ama neredeyse ilk Dikran Gülmezgil'e gidilirdi. Hakikaten bu konulardan desteğini hiç esirgemezdi. Ermeni basınına desteğini de burada ayrıca hatırlatmak lazım. Son 2 yıldır başlattığı. O açıdan çok önemli bir isimdi gerçekten Türkiye-Ermeni toplumu için. Buradan bir kez daha onu hayırla yad edelim. Ailesine başsağlığı dileyelim. Cenaze
Evet.
ayrıntıları dün gece daha çok taze bir haber. Sen de yeni duydun. Belli olmamıştı. Belki şimdilerde belli olmuştur ama yayına girerken ben öğrenemedim. Yakın zamanda onu da duyururuz cenaze töreninin ayrıntılarını ama dediğim gibi önemli bir kayıptı. Fakat abi dün tarihi bir gün yaşadık ve bugüne o güne tanık olmak yani düne tanık olmak benim hayatımda hakikaten unutulmaz sayfalardan birisi olacak. Evet, Ermenistan Başbakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı daha önce de görüştüler. Ermenistan Cumhurbaşkanları İstanbul'a geldi, Ankara'ya geldi. Geçen hafta seninle konuşmuştuk hatta Der Petrosyan'ın ziyaretlerini. İşte Paşinyan
Evet.
Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı ama bu resmi bir ziyaret ve o açıdan tarihi bir ziyaret gerçekten. Ermenistan siyasi liderinin İstanbul'da resmi törenle karşılanması Dolmabahçe Sarayı'nda. Çalışma ofisi orası. Sarayın bir bölümü orası. Sarayın içi değil tabii.
Evet.
Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanındaki çalışma ofisinden bahsediyoruz. Orada resmi törenle karşılanması. İşte 1 saate yakın bir görüşme oldu yanlış bilmiyorsam. Çok uzun bir görüşme değildi ama görüşmenin detayları var zaten sitemizde ama biz asıl düne gelmek istiyoruz. Çünkü burada önce unutmadan Karadeniz Ekonomik İşbirliği temsilcisi nezdinde İstanbul Daimi Temsilcisi Nayiri Bedrosyan'ın çabasına burada takdir etmek lazım. Gerçekten çok önemli bir toplantı o organize etti toplantıyı. Türk Ermeni toplumunun vakıf yöneticilerini, başkanlarını, ruhanileri, Ermeni basınını, İstanbul Ermeni basınını davet etti. Biz de koşarak icabet ettik. Başta bir tanışma toplantısı gibi olacak, pek soru olmayacak denmişti ama neyse ki Paşinyan soru da aldı ve sorularla konu açıldı. 2 saate yakın, 1 saat 45 dakika sohbet etme imkanı bulduk. Pek çok konuya değindik. Değindiğimiz konulara ikinci bölümde geçelim ama düne damgasını vuran konulardan bir tanesi de Türk-Ermeni patrikliğinden yani tamam patrik Los Angeles'ta biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süren bir ziyareti var ama Türk-Ermeni patrikliğinden davete rağmen yani Ermeni Kilisesi'nden, evet Katolik Ermeni Kilisesi'nin kerabaycıları Kazancıyan oradaydı. Ermeni protestanları pastörü Kirkor Ağabaloğlu oradaydı. Badveli. Ama Ermeni Kilisesi'nden bir temsilci olmaması, sen de sordun zaten bunu, şahsen sordun. Yadırgandı. İkinci bir yadırgatıcı durum Patrikhanenin kapalı olmasıydı. Çünkü bizim görüşmeyle akşamki Erdoğan görüşmesi arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi arasında birkaç saatlik boşluk vardı ve biz o Başbakan Paşinyan'ın İstanbul'da bir iki yere uğrayacağını biliyorduk. Bize Ayasofya falan dedi ama son dakikada Kumkapı Kilisesi'nin ana kiliseye mum dikmeye gideceğini, dua etmeye gideceğini öğrendik. Lucian kopar koşarak fırladı gitti. Yakaladı onu orada. Oradan Sultanahmet Camii'ne geçmiş. Orada da caminin imamı tarafından ağırlanmış. Daha sonra Dolmabahçe'ye gitmiş. O aralıkta tabii Kumkapı'ya gidince ana kilise Patrikhanenin tam karşısı. Neyse ki Bezcihan Okulu Vakfı onu ağırlamış. Bezcihan Okulu'nu da gezdirmişler. Daha sonra Patrikhanenin arka bahçesinde Gomidas heykeli vardır. Oraya götürmüşler. O da Gomidas heykeline bir çiçek bıraktı. Bunun bütün fotoğrafları bizim internette, Instagram'da, Facebook'ta falan var zaten. Fakat şimdi bunu bir şeyi biliyoruz. Paşinyan'la Eçmiyaz'ın yani tüm dünya Ermenileri Katolikosu 2. Karakin arasında bir gerilim yaşanıyor. Bunu biliyoruz, evet. Ama bir Ermenistan Başbakanı ilk kez İstanbul'da resmi bir ziyarette bulunuyor, geliyor. Davetli edilmiş Patrikhane, Patrik olmasa bile bir temsilci. Bilmiyorum, bir şeyler söyleyeceksin gibime geliyor.
Vallahi çok şey var bu konuda söylenecek. Sadece bir şeyler değil, çok şey var. En önemlisi Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nin kendi toplumuna yabancılaşmasının, kendi toplumuyla arasına ciddi mesafeler örmesinin bir sonucu oldu bu. Bu toplumuyla yabancılaşmayı biz daha önce de muhtelif vesilelerle zaten görmüştük ve bu konuda eleştirel tutumumuzu da koymuştuk. Hatta biraz amiyane tabirle söylemek zorundayım bunu. Demiştik ki bir tutumunuz, bir tavrınız olabilir ama bu kadar yalaka olmak zorunda değilsiniz. Fakat gördük ki kilise girmemesi gereken alanlarda, ki geçmişte defalarca bunu yapmıştır. Biz ruhaniyiz, biz bu işlere karışmayız diyerek kolayca tartışmaların içinden sıyrılmayı bilen kilise, militan gibi çalışmaktan imtina etmiyor son yıllarda. Birilerine yaranmak için elinden geleni yapıyor. Birilerine iyi de daha net söyleyelim, genel olarak iktidar çevrelerine yaranmayı ve bunu yaparken de kendi halkı ne tutum alıyor, kendi halkının duruşu nedir, bununla hiç ilgisi yok. Sonuçta bütün bunlar kurum olarak kendisinin kendi toplumuna, kendi halkına yabancılaşması gibi vahim bir sonuç doğuruyor. Kilise adına vahim diyorum. Benim kiliseyle çok da yakın bir muhabbetim olmadığını herkes bilir, beni tanıyan herkes bilir. Mesele o değil ama biz Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri kiliseyle temsil edilen bir toplum haline indirgendiğimiz için burada kilisenin tutumu, davranışı hepimizi ilgilendiren bir şey. Dindar olalım, olmayalım, bundan bağımsız olarak hepimizi ilgilendiren bir şey. Dediğim gibi işlerine geldiği zaman biz ruhaniyiz, biz bu işlere bulaşmayız diyerek sıyrılmayı bilenler son yıllarda bütünüyle bir propaganda düzleminin içerisine girmişler. Şimdi bu propaganda belli ki Katolikos üzerinden de yürüyor. demiyorum ki oradan böyle telkin edilmiştir. Öyle bir telkinin etkili olacağını zannetmiyorum. Ama burada kraldan çok kralcı olmak, aman kendi adamlarımızı koruyalım refleksi burada etkin olmuştur. Ve şimdi işte esas Ermeni toplumu için kilisenin anlamı ne, devletin anlamı ne, bu ikisi arasındaki algıyı doğru değerlendirmek lazım. Çünkü Ermeniler hakikaten de çok uzun yüzyıllar boyunca devlet kavramını algılayamadan yaşadılar. Çünkü yoktu. 20. yüzyılda ancak devlet kavramıyla tanıştılar ve ondan sonra da o güne kadar bütün bir toplumun birlikteliğini tesis eden, temin eden kurum olan kilise ile devlet arasındaki ayrımı idrak edemediler. Halbuki ben hatırlıyorum Ermenistan'ın bağımsızlığını ilk ilan ettiği yıllarda o dönemin Katolikosu bu ayrımı o kadar net koymuştu ki, ayrımı ve birlikteliği daha doğrusu o kadar net koymuştu ki, dönemin Cumhurbaşkanı'na karşı aldığı tavırla, tutumla o kadar birliktelik imajını yaratabilmişti ki, bugün gelinen nokta hakikaten çok üzücü. Resmen bir skandaldı dün yaşadığımız.
Evet, çok
başka
üzücü.
Bir açıklama yok.
Çok üzücü herkesi. Bir ağır bir kelime kullandım, ben ona katılmıyorum ama ben onu biraz hafifletmek için belki bir sosyal medyada şöyle bir espri yapıldı. Kumkapı'dan sonra dediğim gibi Sultanahmet Camisi'ne, camiye yine gitti. Orada da caminin imamı karşıladı. Sosyal medyada da neyse ki Diyanet Cuma günü kapalı değilmiş diye esprileri yapıldı. Hakikaten yani... Geleceği belli, İstanbul'da geleceği belli. Yani hadi toplantıya katılmadınız, buluşma toplantısına katılmadınız. Ben bu patrikhanenin Cuma günü kapalı olacağını da Perşembe günü öğrendim. Hatta soruşturdum, yani niye kapalı patrikhane diye soruşturdum. Biz yazıları zaten böyle haftada 4 güne indiririz gibi ismi vermeden şimdi böyle bilgiler aldım. İkna da olmadım açıkçası yani... Diyelim ki öyle, bula bula bu haftayı buldunuz patrikhaneyi. Yani diyelim ki yazın haftada 4 gün çalışılıyor, cuma günleri kapanıyor. Bula bula bu hafta mı bulundu? Yani Paşinyan İstanbul'da geleceği hafta mı bulundu patrikhanenin haftalı bir gün kapatılması için? Bunlar çok yadırgatıcıydı. Üzüldüm ben şahsen. Şimdi biri siyasetçi, tamam, biri kilisede bir kurum. Kilise de aslında bir siyasi kurum. Hiç kendimizi kandırmayalım. İki ayrı siyasi kurum ama burada simgesel bir durum var. İlk kez böyle bir ziyaret oluyor. Başbakan geliyor Kumkapı'ya. Bir mum yakacağım diyor. Dua edeceğim diyor. Orada hiçbir tek bir ruhani bile onu karşılamıyor. Patrikhane'ye geçiyor. Orada da tek bir ruhani bile onu karşılamıyor. Neyse ki Bezeyen Okulu Yönetimi Vakfı Hrant Moskofyan Başkanlığı'nda onu ağırlamışlar orada. Yani bu hakikaten beni üzdü. Beni yani şeyin dışında, senin dediğin gibi of bir ağır bir kelime kullandın, ona katılmıyorum ama beni gerçekten üzdü Türkiye Ermeni toplumunun bir üyesi olarak. Şimdi toplantıya geçeceğiz Ahbarik ama bir şarkı arası verelim istiyorsan. Çünkü toplantıda da çok şey konuşuldu. Konrad Otel'de, Beşiktaş Konrad Otel'deki toplantıda da çok şey konuşuldu. Toplantının içeriğine geçeceğiz ama bir şarkı arası verelim Ahbarik. Aşkı Civan'den bir şarkı dinleyeceğiz. Şarad Aylan söyleyecek. Esmi Zaren Zireni daha önce çalmış olabiliriz ama seviyoruz bunu. Yine bir Ermenistan halk şarkısı, bir aşık şarkısı dinleyelim.
Halk şarkısı değil, bir aşık şarkısı.
Aşık şarkısı, evet, ben de hemen öyle düzelttim. Evet. Hemen düzelttim zaten. Bir aşık şarkısı, evet, dinleyelim. Şarad Aylan'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek. Daha kritik konulara gireceğiz.
Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Dünkü Paşinyan-Erdoğan görüşmesinin ne artık giriyoruz. Az önce Ermeni toplumu içindeki bazı yansımalarını konuşmuştuk. Şimdi ikiye bölelim istiyorsan Ahbarik. Bir dünkü toplantıda değindiği noktaları, yani biz de Ermeni toplumu ve Ermeni basınıyla gerçekleştirdiği toplantıda değindiği noktalara daha sonra da Erdoğan Paşinyan görüşmesinden sonra yapılan resmi açıklamalara geçeriz. Görüşmenin olumlu geçtiği anlaşılıyor. Dediğim gibi resmi bir ziyaret, Erdoğan'ın daveti üzerine yapılmış bir ziyaret. Bir ilk, o açıdan da tarihi bir gelişme. Ama bizim buluşmamız da tarihi bir buluşmaydı açıkçası. Yayının başında da söylemiştim. Karadeniz Ekonomik İşbirliği nezdinde İstanbul Daimi Temsilcisi Nair Bedrosyan'a tekrar teşekkür ederim bu toplantıyı tertip ettiği için. Çünkü böyle bir toplantı tertip etmese biz Paşinyan'ı belki de hiç görmeyecektik. Yani gelecekti, görüşmeyi yapacaktı, gidecekti. Yani bu da mümkündü. Sadece Paşinyan değil, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı, Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde Ermenistan'ın özel temsilcisi Ruben Rubinyan'ı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Gostanyan'ı da gördük orada. Onlarla da ayaküstü sohbet etme imkanı bulduk. Önemli mesajı verdi bence Fakret abi Paşinyan bizle yaptığı buluşmada. Ne dersin?
Çok değerli mesajlar verdi. Özellikle de benim açımdan kendisini en çok yıpratan karşıt söylemlere karşı duruşunun ne kadar net olduğunu gösteren söylemlerdi bunlar. Üzerinde düşünmeyi ve idrak etmeyi gerektiren sözleri var Paşinyan'ın. Ama bu sözler bağlamından koparılıp anında hemen kendisine karşı bir ihanet söyleminin parçası haline getiriliyorlar. Dün de dedi ki çok net bir şekilde, Aras Nehri'nin öte yanı Türkiye'dir dedi. Şimdi bunu dediği anda kimi Ermeni milliyetçi çevreler, ne yani tarihi Ermenistan'dan vaz mı geçtin? Yahu bu saçmalığı sürdürmeyin artık. Tarihi Ermenistan, tarihi Ermenistan'dır adı üstünde. Gerçekliği yoktur. Ve bunu ilk defa söyleyen, dillendiren de Nikol Paşinyan değildir. Daha önceki bütün Ermenistan hükümetlerinin temsilcileri, cumhurbaşkanları aynı söylemi defalarca tekrarladılar. Yaptıkları cümle şuydu: Türkiye'den herhangi bir toprak talebimiz yok. Bu niye önemli? Çünkü Türkiye'deki faşist çevrelerde her Türkiye-Ermenistan ilişkileri gündeme geldiğinde bu konuda taahhüt istiyorlar. Ermenistan bu taahhüdü defalarca verdi ama halen Türkiye'de kamuoyunu şekillendirenler hiç böyle bir şey olmamış gibi davranıyorlar. Dolayısıyla Paşinyan da gayet net bir şekilde bu politikanın altını çizdi. Cümle de buydu. Ama bu cümle sanki ilk kez söyleniyormuş gibi özellikle Ermenistan muhalefeti tarafından, eyvah milli davamızdan vazgeçti. Hangi milli davanız? Yani bu anlamda benim için Paşinyan'ın bu sözleri burada da tekrarlaması son derece anlamlıydı. Gerçeklik var çünkü ortada. Gerçeklik bugünün konjonktürünü, bugünün dünya haritasını önümüze koyuyor ve her şeyi bu ölçek içerisinde değerlendirmemizi bize dayatıyor. Bunun ötesindeki sadece amatör bir dernek çalışması olabilir. Yani siz diyebilirsiniz ki biz bu fikre aşina değiliz, benimsemedik. Biz şunun için, bunun için mücadele eden veteranlarız, harp mağlulleriyiz, bilmem neyiz. Olabilir, bu hoş görülebilir. Ama ülke siyaseti, ülkeyi yöneten adamın söylemleri böyle saçmalıklar olamaz. O da dün tam bunu yerli yerine oturttu gibi değerlendiriyorum.
Sadece bu değil, birkaç başlık var benim de not aldığım. Türkiye-Ermenistan da Türkiye için tehdit değil cümlesini de zaten başlığa çıkardık. Burada Ermenistan zaten Türkiye için tehdit değil, biliyoruz. Türkiye de Ermenistan için tehdit değil demesi, yani orada kendi kamuoyuna bir mesaj veriyor bence. O önemliydi. Abartılı beklentiler içinde de olmamak lazım dedi bir aşamada. Çünkü düşünün dedi, biz 3 sene öncesine kadar dedi 3. ülkeler aracılığıyla ancak birbirimize görüşebiliyorduk dedi. Şimdi artık doğrudan temas kurabiliyoruz, ikili temas kurabiliyoruz. Biz dedi bu normalleşme sürecini kastetti. Biz dedi bu yola çıkarken acaba başarılı olabilecek miyiz, bu acaba ilerleyecek mi diye kendi ekibimizle, Kendi aramızda bu soruyu gündeme getirdik ama dedik yola çıktık bir kere, bu yola inanmak lazım, karşıdakini dinlemek lazım, başarıya inanmak lazım dedi. Detayların hepsi bizim haberimizde var internette zaten de biz burada konuşuyoruz şimdi. Konu konuyu açtı, bunları söylemesi de önemliydi. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seneye de Ermenistan'a davet edeceğim dedi. Çünkü geçen gelecek sene Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi Ermenistan'da olacak. Her yıl böyle bir zirve oluyor. Avrupa Siyasi Topluluğu inisiyatifi var. Bu AB, Avrupa Birliği'nin dışında bir AB üye olmayan ülkelerin de katıldıkları bir zirve bu. Zaten geçen sene de o çerçevede görüşülmüştü ayrıca. Ermenistan'da olacak, o da önemli bir haber aslında. Ve bu zirve vesilesiyle ben de Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı onun ifadesiyle davet etmeye hazırlanıyorum dedi Ermenistan'a. Bakalım ne olacak ki seneye, tabii o ayrı mesele ama bu davetlerin karşılıklı olması, yani üzerine durduğu en önemli şey diyalog, temas, karşılıklı birbirini dinleme üzerinde kurulu bir politika. Barış kavşağını gündeme getirdi tekrar. Zaten bizim hepimizin sandalyesinde bir barış kavşağı haritası vardı. Barış kavşağı ne? Tabii bu Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik saldırısından sonra Türkiye ve Azerbaycan, şimdi o zaman Rusya araya girmişti 2020'de ve yollar açılsın diye bir mutabakata varılmıştı ama yolların açılmasını Ankara ve Bakü, biz orada bir koridor isteriz diye anladılar. Yani Nahçıvan'dan Azerbaycan'a uzanacak. Yani bu demektir ki Türkiye'den Azerbaycan'a bir koridor, Ermenistan topraklarının içinden geçecek ama Ermenistan'ın kontrolü altında olmayacak bir koridor gündeme getirirler. Ermenistan'da yani bizim topraklarımızdan geçecek ama bizim kontrolümüz altında olmayacak bir koridor. Zaten 2020'deki ateşkes anlaşmasındaki maddeler arasında yoktu. Sadece yolların açılması vardı. Biz bu ulaşım kanallarının açılması için bir proje geliştirdik. Orada Barış Kavşağı ismini veriyoruz. Bu kavşak Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan ve tabii ki Ermenistan'ı kapsayan kapsamlı bir proje. Bunu ne zamandır tanıtıyoruz zaten Paşinyan ve Ermenistan hükümeti. Şu soruldu hatta, yani Barış Kavşağı projesini, çünkü Türkiye Zengezur Koridoru'ndan henüz vazgeçmiş değil, Bakü'de öyle. Barış Kavşağı projesini Ankara'nın tutumu nasıl sizce dediler, soruldu yani. Vallahi biz kapsamlı bir şekilde anlatırsak hakim olacaklardır konuya diye diplomatik bir cevap verdi. Ama sonuçta şunu söyledi, Türkiye'nin Orta Asya'ya gitmesi için hiçbir engel yok. Bu Barış Kavşağı projesi zaten bunu da öngörüyor. Bir su var, orada bir Ermeni efsanesinden de bahsetti ama şimdi ona girmeyelim, konu çok uzar. Burada bir su var, bu suyu biz beraber içelim, hep beraber içelim. Turan yolunun önünde, yani Turan kelimesini kullandı. Turan'ın yolunun önünde de bir engel yok. Barış Kavşağı projesi herkesin işine yarayacak bir proje, herkesin faydalanacağı bir proje dedi. Bunlar benim aklımda kalanlar. Birçok not var. Dediğim gibi detaylı haber internet sitemizde var. Ermenistanlıların durumu gündeme geldi. Bu da önemli bir konuydu. Türkiye'de çünkü 115 bin rakamı telaffuz edildi ama o abartılı bir rakam. 20 bin civarında Türkiye'de Ermenistanlı var. Onların sağlık sorunları, vatandaşlık sorunları, kağıt sorunları. Evet, Karadeniz temsilciliği elinden geldiği gelen çabayı gösteriyor ama bir aşamada yetersiz kalabiliyor. Yani artık bir diplomatik temsilci kurulmasının zamanı geldi dendi kendisine. O da sana bırakayım sözü. Sen de notlarını aktar istiyorsan bununla ilgili.
Evet, şimdi bu Barış Kavşağı projesi, senin de belirttiğin gibi Ermenistan hükümetinin belli bir zamandan beri gündeme getirdiği bir proje. Ancak Türkiye'de benimsenmiş şöyle bir politika uygulandı Türkiye-Ermenistan ilişkileri bağlamında. Ermenistan'ı bypass etmek. Yani Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru hattı da, demiryolu bağlantısı da, her şey Ermenistan'ı bypass etmek üzerine kurgulandı. Bu benimsenmiş bir siyasi tercihti. 30 yıl böyle geçti. 30 yıl Ermenistan yokmuş gibi davranarak, orada öyle bir coğrafya yokmuş gibi davranarak hareket edilmek istendi. Şu anda Paşinyan'ın dile getirdiği çözüm gayet makul. Bütün dünya ülkeleri sınır kavramını yerli yerine oturtmuşlardır. Sınır kontrolü nasıl olur, denetimi nasıl olur, transit geçiş nasıl olur, yolcu geçişi nasıl olur, ne evraklar istenir? Bu konuda benimsenmiş bir kabul var, genel bir kabul var. Uluslararası hukukla güvence altına alınmış uygulamalar var. Ermenistan bunlardan azade olmak zorunda değil. Yani siz doğuya gidecekseniz gidin, girin Ermenistan toprağına. Ermenistan toprağından da çıkın, yolunuza devam edin. Türkiye karayoluyla Almanya'ya gideceği zaman Bulgaristan'dan geçmemezlik edebilir mi? Bulgaristan'a diyebilir mi ki sen bana transit bir yol ver, orada hiçbir kontrol olmasın, ben oradan Yugoslavya'ya, oradan da Avrupa'ya, Almanya'ya gireceğim. Yoktu böyle bir şey. Ben hatırlarım, yaz tatili için İstanbul'a gelen Almancılar geri dönüşte Bulgaristan konsolosluğundan transit vizesi alırlar yola çıkmadan önce. O transit vizesi olmadan Bulgaristan toprağına giremezlerdi. Transit vize de şu kadar saat içerisinde Bulgaristan'ı terk etme şartı koşuyordu. Onlar da otomobilleriyle gelip gidiyorlardı. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Defalarca benim patronlarım için ben gitmiş o transit vize kuyruğunda beklemişimdir. Buradan hatırlıyorum. Yani bunların hepsi bilinen şeyler. İlk defa duyulmuyor. Ama Aliyev'in maksimalist politikası biz savaşı kazandık, şimdi ne istersek yaptırabiliriz anlayışından yola çıkıyor. Ermenistan'ı dize getireceğiz anlayışından yola çıkıyor. Gitgide de Ermenistan'ı yok etsek ne olur anlayışına kadar uzanıyor. Bu sağlıklı bir düşünce şekli değil ve Türkiye'de Ermenistan'la kuracağı bütün ilişkileri hep ön şartsız görüşmeye başlayarak görüşmenin orta yerinde bir şart icat etmek üzerine kurguladı bu kadar senedir. Hakikaten bu devlet ciddiyeti adına da bir güvensizlik yaratan ortam aslında. Bunları hiç irdelemiyoruz, hiç konuşmuyoruz ama diplomasinin de bir tarihi var. Oraya da bütün bunlar olumsuz örnekler olarak not ediliyor. Bunu da bilmesi gerekir Türkiye'nin siyasi elitinin.
Gerçi
karar verme durumunda olanların.
Gerçi araya gireceğim bir cümle. Görüşme sonrasında Türkiye tarafından yapılan açıklama gene olumlu bir ton taşıyor bence. Şöyle diyor, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerine varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Yani buna atıf yapması bence önemli. Türkiye'nin bölgenin kazan kazan anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalar her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti. Bu da bence diplomatik olarak olumlu bir ifade. Yine Türkiye tarafından yapılan açıklamaya değiniyorum. Kabul'de Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı. Bu biraz yuvarlak bir ifade ama süreç devam ediyor belli ki. Türkiye tarafından bunlar söyleniyor. Ermenistan Kamu Radyosu'nda da, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Başbakan Paşinyan'ın Twitter'dan, X'ten yaptığı açıklama var. Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci, bölgesel gelişmeler ve sürdürülebilir diyaloğun önemi ele alındı. Ermenistan bölgemizde barış ve istikrar inşa etme yolunda kararlılığını sürdürüyor diyor Paşinyan'da. Dolayısıyla görüşme sonrası yapılan değerlendirmeler, resmi açıklamalar, görüşten anladığımız kadarıyla görüşme olumlu geçmiş. Yani olumsuz geçmiş gibi bir sonuç çıkmıyor buradan.
Ben itiraf edeyim ki Yetvart, bu görüşmeden sonra yapılan açıklamada daha fazlasını bekliyordum. Daha somut, daha elle tutulur mesajlar bekliyordum. Çünkü gerçekten de Serdar Kılıç ve Rupen Rupinyan'ın bu kadar görüşmeleri, müzakereleri bu düzeyde artık kalmamalıydı. Bu meselede somut bir ileri adım atılabilme ihtimalini bekliyordum. Belki bazı şeylerin ilk açıklaması buradan gelecek gibi bir beklenti içerisindeydim. Ne yazık ki öyle olmadı. Çünkü bir çaba sarf edildi ve bu çabanın başlangıcı gene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ Savaşı Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlandıktan sonra dedi ki artık Ermenistan'da ilişkileri düzene koymamız için bir engel kalmadı. Ve ondan sonra bu iki temsilcinin görüşmeleri başladı. Bazı kararlar aldılar ama hayata geçiremediler bu kararları. Dolayısıyla ben bu buluşmadan biraz daha fazlasını bekliyordum. Yani daha somut bir iki işaret bekliyordum. O işaretler gelmedi.
Paşinyan bu görüşmenin bile başlı başına önemli olduğu havasındaydı. Evet, tabii bu görüşme bile başlı başına önemli. Yani çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle geldi Paşinyan buraya. Dolayısıyla bu görüşme resmi bir karşılama yapıldı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. Yani şu yapılmadı ama belki bu ileride yapılacaktır. Hani görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı, birlikte kameralar karşısına geçme. Umarım o günleri de görürüz. Sorular yöneltme imkanı buluruz ama belki de herhalde buna biraz daha vakit var diye düşünülüyor. Çünkü bazı sorular var ki iki lidere birden sormak gerekiyor. Mesela sınır hala niye kapalı? Yani kara sınırının ilk aşamada üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açılması kararına, mutabakatına varılmıştı 2 yıl önce. Ermenistan kendi tarafına düşeni yaptı, sınır kapılarını yeniledi, oradaki binaları yeniledi, gümrük binalarını yeniledi, Margara binasını yeniledi. Hatta Türkiye'den bir grup gazeteciyi davet ettiler, orayı gezdirdiler. Geçen ay Lucian Kopar da vardı. Orayı da götürdüler. İşte bakın biz bütün hazırlıklarımızı yaptık dediler. Ama Türkiye tarafında hiçbir adım yok. En azından bunu iki lidere birden sorma imkanımız olabilirdi ortak bir basın toplantısı olsaydı. Nasıl ki yabancı bir ülkenin siyasi lideri geldiğinde veyahut da Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı bir ülkeye gittiğinde görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı ikişer soru bile alınsa, öyle ya da böyle beraber bir resim çekti, sorular yanıtlama ve görüşmenin içeriğine dair bilgi verme usulü şimdilik olmadı. Bundan sonra olur diye umalım. Vallahi yani artık adım adım diye bakacağız. Çünkü dediğim gibi Paşinyan buluşma dedi ki yani abartılı beklentiler içinde olmayalım. Bu bile abartılı bir beklenti bundan 3 sene önce dedi. Ermenistan bu tonda. Öyle anlıyorum ben. Biz tabii biraz daha ileri adımlar bekliyoruz gerçekten de. Hiç olmazsa sınırın artık açılacaksa açılsın. O ilk aşamada ne yapılacaksa. Üçüncü ülke vatandaşlarım geçecek, diplomatik pasaport sahiplerim geçecek, kim geçecek? En azından sınırın açıldığını bir görelim açıkçası. Evet Fakret abi, yavaş yavaş bir saatlik blok yaptık, son 5 dakikaya geliyoruz. Biraz da Türkiye gündemine değinelim istiyorsan. Hapisteki Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı da tutuklandı, Mehmet Pehlivan. Bu da geçen haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Özgür Özel tabii tepki gösterdi. Yani bu avukat niye tutuklanıyor? Yani sonuçta bir sürü suçlayıcı ifade var İmamoğlu'na yönelik. O da bu ifadelere ulaşmaya çalışıyor. Bu ifadelere ulaşmaya çalışması neden suç olsun ve neden tutuklansın dendi. Ama Mehmet Pehlivan tutuklandı, İmamoğlu'nun avukatı. Bir gelişme daha var, onu da buradan aktaralım. Etkin pişmanlıktan faydalananlar var bu bütün dalgada, birkaç kişi de olsa. Savcılık dün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, etkin pişmanlıktan faydalananlar baskı altında bunu imzalıyorlar. Yorumlarının işte kaslı aşanlar hakkında resen soruşturma başlatacaktır dendi. Yani şu kişi etkin pişmanlıktan yararlandı ama şu koşullar altında baskıyla yararlandı demek de suç oldu bir taraftan. İmamoğlu önemli bir çıkış yaptı hapisten, verdiği mesajda bu dalgada gözaltı tutuklananlara veyahut da gözaltına alınanlara size bir kağıt uzatılıyorsa, hani özetleyeyim ben, siz gururunuzla onu imzalayın, bütün şey benimdir, sorumluluk benimdir, kendinizi ailenizi zor durumda bırakmayın, ailenize önem verin. Bütün sorumluluk benimdir. Şey yapmayın dedi. Bu da çok ilginç ve altı çizilmesi gereken bir çıkıştı bence İmamoğlu'nun yaptığı çıkış. Birkaç cümle alalım yalnız, bitiyor vaktimiz.
Bütünüyle katılıyorum Yatvan sana. Bu çıkışın çok önemli bir çıkış olduğuna, çok asil bir çıkış olduğunu da söylemem gerekir hatta. Sadece önemli değil, çok centilmen bir çıkış, çok asil bir çıkış. Dedi ki bütün iftiraları ben göğüslerim. Siz nasıl gerekiyorsa öyle yapın. Çocuklarınızın özgürlüğü benim özgürlüğümden daha değersiz değil çünkü dedi. Çocuklarınızdan mahrum kalmayın. Ben hepsini göğüslerim. Bu çok asil bir çıkıştı. Ben de aynı fikirdeyim. Ama esas soru şu ki daha önce bu benzetme her yapıldığında ben rahatsız olurdum. Derlerdi ki işte bu zulüm şeyde bile olmadı. 12 Eylül'de 12 Eylül yargısı bile daha iyiydi dendiğinde ben bu sözden hep irite olurdum. Çünkü korkunç bir kara basandı.
İdamlar, işkenceler tabii karşılaştırılabilir değil bir taraftan ama.
İdamlar, işkenceler yani mukayese kabul etmez diye düşünürdüm. Ama gitgide hakikaten de bu benzetmeyi haklı çıkaracak uygulamalara doğru gidiyor yargı sistemi. Tam bir Ali Kıran baş kesen, tam bir deli dumrul düzeni oluşturulmaya çalışılıyor yargıda. Şimdi 4000 savcı ve yargıcın yerleri değişirken de bunu bir daha gözlemliyoruz. Hakikaten çok vahim bir sürecin içerisindeyiz. Nereye gideceğiz? Yani hükümet kamuoyu araştırmalarında seçim kazanma şansının zora düştüğünü gördükçe burada vites arttırıyor. Bu gidişatta vites arttırıyor. Nereye kadar olacak bu? Nereye kadar varacak? Bekleyip göreceğiz tabii ki
evet,
ama gidişat riskli.
Süremiz bitti Fakret Akbalik. Bir saat konuştuk, uzun uzun konuştuk. Hak ediyordu çünkü bu hafta çok yoğundu gündemimiz. Çok teşekkürler. Tekrar senin yayının başında söylemiştik. Dikran Gülmezgil'i kaybettik. Karagözyan Vakfı Başkanı Dikran Gülmezgil'i dün gece yarısı kaybettik. Başsağlığı ve sabır dilemiştik. Ailesine, Karagözyan Camiası'na, bütün yakınlarına ve Türkiye Ermeni toplumuna elbette. Senin de eski bir dostun olarak sana da ayrıca tekrar başsağlığı diliyorum. Çok teşekkürler Akbalik. İyi bir hafta sonu diliyorum sana.
Bir mukabele, bir mukabele.
Bu haftaki Ağustos'tan bir iki not aktarayım. Envali metruke satışları ile ilgili yani 1915 sonrasında yer konan Ermeni mülkleri ilgili envali metruke satışları dönemin gazete ilanlarına yansımış. Sait Çetinoğlu bunların hepsini derledi. Bir site haline getirdiler. Taner Akçam'la birlikte ona dair bir haber var bu hafta. Rumeli Hisarı'nın son asra şu tutan kadınları serimiz devam ediyor. Lucien Kopar'ın çok kıymetli bir çalışması bu hafta. Vrejui Dülger ve Satinik Nişan var. Onları da 3. haftaya geldik. Evet 3. haftaya geldik. Haftaya da devam edecek. Serimiz devam ediyor. Bakrıt abi de başta bahsetti. Geçen hafta Melikcan Zaman'ı kaybetmiştik genç yaşta. Sayat Nova Korosu'ndan bir yaz Aren Aren Selvioğlu'ndan gene kıymetli bir yazı geldi. Köyde yaz var çünkü Sayat Nova Korosu ve bütün etrafı bir köydü. Aslında bir köy gibiydik diye önemli bir benzetme yapmış. Duygusal kritik bir yazı yazmış. Hrant Dink Havak Salonu'nda dün bir konuşma vardı. Pazartesi bir konuşmada olacak. Köklere yolculuklar nedir? Amerika'da yaşayan, kısaca anlatayım. Amerika'da yaşayan iki Ermeni kadın Anait Nazaryan ve Karolin Repkevyan aile tarihlerine ve köklerine yaptıkları, Anadolu'ya yaptıkları yolculukları anlatıyorlar. Dün bir tanesi oldu. Pazartesi biri daha olacak. Onu da buradan not düşelim. Bu haftaki Ağustos her zamanki gibi kendi kendimizi ölmüş gibi olmayalım ama dop dolu diyelim. Bir şarkıyla bu bölümü kapatalım. Hangi şarkı? Suzanna Tankian, o da müthiş bir ses. Bir Sayat Nova eseri söyleyecek. Usti Gukas, Suzanna Tankian'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Ağustos devam edecek. Norer Daduryan'la.
Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. 2-3 haftadır ara vermiştik Norayda Duryan'la. Gündem yoğundu, bayram girdi araya. böyle bir süreçten geçtik. Dolayısıyla Noray Dadurya'nın müptelaları var. Söyleyeyim, Noray Dadurya'nın Ermenice sayfalarımızın yazarlarından, ama onunla bir sene olacak neredeyse. Önce Ortaçağ Ermeni halk ozanlarıyla başladık. Sonra Doğu Ermenicesi, Batı Ermenicesi, Ermenicenin dilinin ayrıntılarına girdik. Fakat Nisan ayında şöyle bir seri başlattık. 24 Nisan 1915'te sürgüne gönderilen, İstanbul'dan sürgüne gönderilen Ermeni aydınlar, entelektüellerin hepsi değil ama bir kısmı için bir çalışma yaptı Noray Dadurya. 23 Nisan'da ne yapıyorlardı? Tabii sadece tek bir gün için değil. Yani nasıl bir hayatları vardı 24 Nisan'dan önce? Son mektupları ne oldu gibi bir çok değerli. Bunlar zaten yazıyordu Ağustos'ta Ermenice sayfalarda. 2-3 hafta kadar konuştuk bunu. Herhalde bu kadar konuşuruz dedik ama Noray'ın çalışması o kadar kapsamlı ki yeni şeyler geldi. Yeni araştırmalar geldi, yeni bulgular geldi, yeni notlar geldi diyeyim daha doğrusu. Noray dedi ki devam edelim dedi biraz daha. Ve bu hafta kimi konuşacağız? Yerevan Sırmakeş Anlayan değil mi? Yeruhan daha doğrusu. Söz sende Noray. İyi geceler Los Angeles'ta.
Evet, Yeruhan'la kaplı edebi ismi Yeruhan olan Yerevan Sırmakeş Anlayan hakkında konuşacağız. Bu Hasköy doğumlu bir yazarımız. Amirayın Akçığı, Amira'nın Kızı isimli romanıyla ün yapmış, hikayeleriyle ünlü. O günkü Ermeni hayatını, sosyal diyelim çatışmaları ya da ekonomik çatışmaları anlatan, aile içi gerilimleri, modernizmi ya da geleneksel aileyle modern aile çatışmalarını anlatan enteresan hikayeleriyle ünlü. O günkü Ermeni toplumuna bize bir bakış açısı katan bir yazarımız ve onun hakkında konuşacağız. Ve biz devam etmek istedik çünkü Yeruhan'dan sonra aslında bir arzumuz var. Bir hafta daha devam etsek Rupen Zartaryan hakkında konuşabiliriz.
Kesinlikle.
Ve ondan sonra da bir şairimiz daha var. O da 23 Nisan'da en genç yaşta edebi hayatı sona ermiş Dorian isimli, Armen Dorian isimli bir öğretmen, şair, genç bir çocuk var. Onun hakkında konuşacağız. Ve son olarak da Gomidas Vartabed'in evine Elma Dağı gidelim istiyoruz. Ve o 23 Nisan gecesini anlatan çok ünlü bir tablo var. Sarkis Muradyan isimli bir Sovyet dönemi Ermenistan ressamı var. Onun tablosunu seyredelim. Ve o tabloda 23 Nisan'da hakikaten ne olduğunu bir sanatçı gözüyle görebiliriz. Evet. Ve serimizi bitirebiliriz. Bugün
hızla o zaman Yeruhan'a girelim. Evet. Çok hayatı o kadar ilginç bir hayatı var ki, yani hayat sırf Yeruhan için bir iki bölüm yapılabilir aslında. Çünkü Hasköy'de doğan ve aslında Harfurt'ta sürgüne gönderilen, ama İstanbul'dan gidiyor 1896'da, tekrar geri dönüyor 1908'de. Neler müdürlük yapıyor, eğitmenlik yapıyor, Gettonagan'da yazarlık yapıyor, gazete çıkartıyor, çok roman yazıyor. Amira'nın Kızı'nı ben de okumuştum, çok da ilginç bir roman bu arada, Aras yayınlarından çıkmıştı, tavsiye ederim. Ben sözü hemen sana bırakıyorum.
Oldu. Yeruhan'ın hayatı hakikaten çok çok zengin. Hasköy'de, Haliç'in kıyısında doğuyor. O zaman şöyle söyleyeyim, Hasköy İstanbul Ermenilerinin en modern, en gelişmiş, en çağdaş yerleşim yeri. Okullarıyla çok çok ünlü. Nersesyan isimli bir okulu var. O okuldan mezun olmamış yazar, şair, gazeteci yok. Böyle söyleyeyim. Ve o okulun bir prensibi var. Zamanının en iyi öğretmenleriyle, en çağdaş yöntemlerle eğitim yapılacak. Yabancı dil, Fransızca, İngilizce, tabii Osmanlıca ya da Türkçe, Ermenice. Onun yanında tabii müzik, matematik, felsefe ve diğer konularda ders veriliyor. Gazeteci ve yazar olarak kendini yetiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü bir başarısız öğrenci olarak okul hayatı sona eriyor.
Aslında eğitim, klasik eğitim yarım kalıyor okul anlamında. Değil mi?
Evet. Ve kendisini de yetersiz buluyor. Ticaret hayatına atılıyor. Onda da kendisini yetersiz buluyor. Fakat başlıyor bu sefer kendini geliştirmeye. bir dönem artık Getronagan'da, Galata'da öğretmenliğe başlıyor, müdürlük yapıyor. Manisa'daki Ermeni okuluna davet ediliyor, orada öğretmenlik yapıyor. Önce İzmir'e davet ediliyor fakat Manisa'daki okulda öğretmenlik yapıyor. Sonra Bulgaristan'a gidiyor. Ve 1908'de ülkeye geri dönme şansı
1890'larda
doğuyor
çünkü 1890'larda yanlış bilmiyorsam 1895-96 katliamları, Ermeni katliamları, Anadolu'daki katliamlar üzerine ülkeyi terk ediyor değil mi? Doğru biliyorum. Uzun süre
evet,
sonra. Hatta Mısır'a gidiyor galiba. Orada da bir gazetecilik hayatı var.
Evet. Çünkü çok derin bir sansür var. Hiçbir gazeteci, yazar, şair ya da ilerici öğretmen faaliyet gösteremiyor. Geçici bir, aslında sürgün edilmiyor hiçbiri. Hepsi kendi kendini sürgün
ediyor. Kendisi gidiyor,
yani
evet.
Yurt dışında kalmayı tercih ediyor. Tercih 1908'de ediyor. Geri dönüyorlar. Tabii hepsi çok heyecanlı bir şekilde gazete, basın, edebiyat hayatına dört kolla sarılıyorlar. Çünkü çok büyük bir umut var. Nihayet hayal ettiğimiz demokratik bir ülkede yaşayacağız. Güzel bir ülke olacak, güzel bir hayat olacak ve bu umutlarla bütün bu gençler Fransa'dan, Mısır'dan, Bulgaristan'dan, Sırbistan'dan, İngiltere'den hepsi geri dönüş yapıyor. Yeruhan da bunlardan biri. Fakat 1900 hızlı bir şekilde 1913'e gelelim. 1913 yılında bu İstanbul'da işini devam ettirirken bu Rupen Zartaryan, gazeteci, yazar, editör, gazete editörü, Azadamart gazetesinin editörü, onun boş bıraktığı bir görev var Mezire'de. Mezre ya da Mezire. Bugün ismi Elazığ olan yer burası.
Harput yakınlarından bahsediyoruz değil mi?
Harput Kalesi, Mezre onun hemen altı.
Evet.
Aslında aynı yer. Aynı. Fakat şöyle ova tarafı. Mezre'den bahsedeceğim. Mezre 1600'lerde Harput'tan, kaleden aşağı inen Ermenilerin kurduğu bir yer, düşün yeri. Orada Getronagan isminde, İstanbul'daki Getronagan'la aynı, Getronagan isminde bir okul var. Bu okulun bir önceki müdürü Rupen Zartaryan'dı. Onun İstanbul'a dönmesiyle o görev, o okulun müdürlük görevinde bir eksiklik oluyor ve Yeruhan'a teklif getiriyorlar. Oranın ruhani lideri Der Bısak Vartabet Der Horenyan, yani Horenyan papaz, üst papaz, evet. Horenyan Yeruhan'ı davet ediyor Mezire'ye. Zor bir karar tabii. İstanbul'da çok popüler biriyken, o zaman popüler çünkü romanı iki kere yayınlamış. Önce bir yayınlanmış, sonra tekrar redakte edilmiş, bir kez daha yayınlanmış. Herkes tarafından tanılıyor. Eşini ve iki çocuğunu ikna ederek Mezire'ye geliyor, o görevi kabul ederek 1913 Eylül ayı, Ağustos ayı ve bu okulun müdürlüğü oluyor. Ben iki hafta önce Yeruhan'ın bu son gecesi diye yazdığım yazıda hikayeye Mezire'den başladım. Ondan evet. Sonra geri gittik Hasköy'e. Çünkü orada 1913 çok önemli bir yıl. Bütün Ermeni dünyası için önemli bir yıl. Çünkü 1913'te 12'de kutlanması gereken bir şey kutlanıldı. 13, bir yıl ertelemeyle biraz bir erteleme oldu. Ermeni alfabesinin icadının 1500. yılı. Bu İstanbul'dan Fransa'ya, Rusya'dan Ermenistan'a, Mısır'dan Amerika'ya kadar her tarafta, Ermenilerin yaşadığı her yerde kutlanılan çok çok özel bir gündü. Bütün tasavvur edin, bir millet kendi alfabesini kutluyor. Şöyle, kendisine ait alfabesi olan ülkelerin ya da kültürlerin sayısı zaten sınırlı.
Evet.
İcat edildi tarihi bilenlerin sayısı daha da sınırlı. 1912-1500 yılıydı. Bir yıl sonra kutlanılıyor. Ve tam o yıl aslında Mezire'deki Getronagan okulunda bir film gösterisi yapılıyor. Bu Harput ve çevresinde yapılan ilk film gösterisi, ilk sinema gösterisi.
Çok ilginç, ben bunu bilmiyordum. Yani geçen haftaki yazını okuyamadım daha doğrusu. Biraz da ondan bilmiyorum herhalde. Yoğun gündem içerisinde. 1913'te Harfut'ta bir film gösterisi yapılması hakikaten yani Anadolu'yu şey yaptığımdan değil, küçümsediğimden değil, tam tersine Anadolu pek çok kentiyle aslında o zamanlar İstanbul'dan daha gelişkin, İzmir'iyle, Adana'sıyla, Trabzon'uyla, Erzincan'ıyla çok daha gelişkin yönlere sahip, Erzurum'uyla, okullarıyla filan. Ama yine de 1913'te Harput'ta Mezre'de bir film gösterimi yapılmış olması şu an beni hakikaten şaşırttı desem yeridir yani.
Evet, şaşılacak bir güzellik aslında. Bu sinema olması için tabii geniş bir yer lazım. Bunun neresi olduğunu merak edenlere söyleyelim. O zaman Mezre endüstriyel bir kent. Yani Ermeni fabrikatörlerin fabrikalarının, üretim yerlerinin, halı dokuma fabrikalarının, tekstil ve ipek fabrikalarının olduğu bir yer. Ve bunlardan en ünlüsü soyadı Fabrikatoryan olarak sonradan kendilerini soyadı almış. Beş erkek kardeşin bir fabrikası var. Eski fabrikayı Getronagan Okulu'na hediye ediyorlar. Ve Mezire'nin Ermeni marangoz ve esnafları bu salonu okul binası olarak, ücretsiz olarak restore ediyorlar. Ve o salonda, yani Fabrikatoryan kardeşlerin eski fabrikasında, eski ipek dokuma fabrikasında bu film gösterisi yapılıyor. O zaman Getronagan Okulu'nun 1000 öğrencisi var. 250 tanesi kız öğrenci. Karma bir okul bu.
Müthiş. Müthiş. Yani.
Ve aynı yıl okulun ismi de değiştiriliyor. Çünkü okula çok büyük yatırımlar yapılıyor ve Haygadan Cemaran Ermeni Koleji olarak ismi değiştiriliyor. 1913 yılında çekilmiş, dünyada çekilmiş bütün filmlerin listesini inceledim. Yani o yıl ne film, tabii 13 yılında çekilmiş bir film gösterisi. Çünkü hangi filmin gösterildiğini bilmiyoruz. Fakat şöyle, o yıl çekilmiş aşağı yukarı 30-40 kadar film var. Hepsini eledim ve Anadolu'nun ortasında Harput gibi bir yerde din adamlarının nefesi altında faaliyet gösteren bir okulda gösterilebilecek iki film var. Tabii ki gangster filmi var, macera filmi var, fakat onları göstermek uygun olmayacak. Yani bir okul hayatı içinde uygun değil.
Anlamsız yani.
Bu filmlerden ikiye indirgeyince bir tanesi bir Walt Disney filmi. Bir cimri birinin pişman olup eli bol yardımsever birine dönüştüğünü anlatan bir film. Bu uygun olabilirdi. Çünkü ahlaki bir mesajı var.
Evet.
Bir de çok ünlü bir roman vardır. Quo Vadis, Nereye Gidiyorsun isimli. Onun İtalya'da çekilmiş bir film versiyonu var. Yani 7-8 kere film yapılmış bir hikaye bu. Ünlü bir roman. O film de gösteriliyor olabilirdi. Çünkü onun da Hristiyan ahlakıyla, kültürüyle ilgili gönderimleri var. Bu iki film uygun olabilirdi. Ben hikayemde Quo Vadis'i tercih ettim. Fakat diğer film de olabilirdi.
Mümkün.
Fakat şimdi tabii sorman lazım. Bütün öğrenciler girdiler salona. Bısak Bartabet orada, öğretmenler orada, Yeruhan da orada. Işıklar sönecek tabii. Film gösterisi olacak değil mi? Işıklar nasıl sönecek? Ya da hangi ışık? 1913'te bir salon nasıl aydınlanır? Eğer merak ediyorsanız,
evet,
o zaman
ediyoruz.
Evet, şimdi geçelim mi oraya?
Evet, geçelim.
Bakın, Mezire'nin hemen yanında, birkaç kilometre yakınında Pazmaşen isimli bir köy var. Büyükçe bir Ermeni köyü. Bunlar kenevir yağından bir tür lamba, yağla yanan bir lamba icat ediyorlar. Ve bu lambalar Arapkir, Diyarbakır, Palu, Dersim, Malatya, Çemişgezege kadar her yere ihraç edilen bir icat. İşte bu Pazma Şenlilerin lambaları salonu aydınlatıyor. Ve bu Pazma Şenliler, bu lambaları üreten Pazma Şenlilere Titzah deniyor. Tit biliyorsun zeytinyağı demek.
Evet.
Zeytinyağı satan, yağ satıcı ismi verilen çevrede, bölgede bunlar Titzah ismiyle faaliyet gösteren tüccarlar, köyden aldıkları Pazmaşen'deki lambaları etraftaki coğrafyadaki kentlere ve köylere satıyorlar. İşte bu da Pazmaşenilerin bir hediyesi oluyor. Tarihe kalmış ve bizim de hatırladığımız bir detay.
Çok ilginç detaylar veriyorsun. Ama son 5 dakikamız, ona göre kendini ayarla.
Öyle mi? Evet, o zaman bu birkaç bölüme yayabiliriz. Fakat şimdi şöyle yapalım. Gelelim 1500, alfabenin 1500. yılını kutlayalım. O gün bölgedeki bütün okullar, yani Fransız, Alman ve Danimarka okulları, ki hepsinin öğrencisi Ermeni, yetimhaneler, hepsi meydanda bir geçit töreni yapıyorlar. Ondan sonra bu Fransız Koleji'nin bahçesinden geçip Fransız Koleji'nin bandosunu alıyorlar. Bu arada Fransız Koleji'nin öğrencileri ve bandosu hepsi Ermeni. Ve geliyorlar, artık ismi Haygagan Cemaran, Ermeni Koleji olan okula. Ve orada çok büyük bir fotoğraf çekiliyor. Tören yapılıyor, kutlama yapılıyor, konuşmalar yapılıyor, bir fotoğraf çekiliyor. Bu arada Ermeni alfabesini ve kültürünü yücelten konuşmalardan birini yapan kişi, Hozat valisi 32 yaşındaki Sabit Bey.
Çok ilginç detaylar bunlar gerçekten.
bu fotoğrafı kim çekiyor? Yani Harput Ozan fotoğrafçı mı var? Harput'ta çok sayıda fotoğrafçı var. Ermeni fotoğrafçı var. Mesela Sursuryan kardeşler var. Askenaz ve Harutyunlar. Miran Tütüncan var. Fotoğrafçılığı Kudüs'te öğrenmiş. Geri gelmiş Harput'a ve fotoğrafçılık yapıyor. Bu fotoğrafta böyle iyice detayına girirseniz öğrencide çok büyük bir kalabalık var. Öğretmenler, öğrenciler, din adamları, iki tane pankart tutmuşlar. Sol tarafta Ermeni alfabesi var. Bütün harfler. Öğrenciler elleriyle yazmışlar. Canım, güzel bir tablo. Sağ tarafta bir slogan var. Öğretmenlerin sloganı. Öğrenciler elleriyle yazmışlar ve bir pankart olarak tutuyorlar. Ve şöyle yazıyor. Yegek mangans hamar abring. Gelin çocuklar için yaşayalım.
yani o kadar hoş, önemli detaylar veriyorsun ki kendimi kaptırdım resmen, ama 1915'te sürgün edildiğinde aklımıza tutalım Yeruhan'ın, ama daha belki oraya gelmek istemezsen birkaç detay daha alalım. İstiyorsan haftaya da yayabiliriz.
Yok, biz hikayeyi bitirmeyelim, haftaya devam edelim. Fakat Yeruhan Mezire'ye gelince büyük bir hayranlık ve şaşkınlık içinde İstanbul'a başlıyor mektuplar yazmaya. Bu mektuplardan 2-3 tanesinin alıntılarını okuyacağım. İlk mektubunda şöyle yazıyor. Kendi kelimeleriyle okumak istiyorum. İnzi amar usun nasirutyan hank mene ays yergir yevays gyankı yete voçmanam uşadedris letsun gıtarnam bolis. Burası incelemek için bir maden. Buradaki yaşam, buradaki halk, buradaki kültür. Eğer sağ kalırsam not defterim dolu olarak İstanbul'a geri döneceğim. Evet. Ve aslında şöyle bölgedeki gerginliği ve gelecek olan tehlikeyi de hissederekten bir sonraki mektubunda şöyle yazıyor. An badmeliye hokegan vicagız. Asank adını Anadolu'yu horere kıdnavil. Çoluk çocukov türün pançe. Voç arı dideste vinkart yok. Tasvir edilemez. Evet. Tercüme etmek ister misin?
Yani çok sıkıntılı bir durum var. Böyle bir dönemde çoluk çocuk İslam, yani böyle bir yerde olmak çok zor gibi notlar. Ama aslında ailesi yanında, değil mi? Evet.
Evet. Eşi ve iki çocuğu yanında, zaten 23-24 Nisan'da ayrılacaklar. Kendisi sürgün edilecek. Ondan sonra da eşi ve iki çocuğu ayrı bir yöne doğru sürgün edilecek ve bir daha karşılaşamayacaklar. Fakat biz daha oraya gelmeyelim. Haftaya biraz Hasköy'e gidelim.
Evet.
Nasıl buraya geldik? Sonra bu fabrikatoryan kardeşler kim, ne üretiyorlar?
Onların başı başına, bir hikayesi var. Biz onu Ağustos'ta konu edinmiştik. Onların binaları uzun süre durdu. Fabrikatoryan binaları diye. O konu üzerine çalışmalar da yapıldı. Makaleler de yazıldı. O da çok başı başına bir konu. Evet, belli ki bu bir haftaya sığmayacak Norayr.
Evet. Gördüğün gibi Sizin evet. orada yazdığınız bir makale ile bu makale geliyor, birbiriyle örtüşüyor. Çünkü o bahsettiğiniz o kardeşlerin eski fabrika binası bir dönem sonra yeni binaya taşınınca okul binası oluyor. Hı-hı. O okul da Yeruhan'ın müdürlük yaptığı okul oluyor. Hı-hı. Ve o fabrika binası da Harput'taki Mezire'deki ilk film gösterisinin yapıldığı bina oluyor. Hı-hı. Ve başlıyor bu sefer hikaye daha da bir genişlemeye ve daha da bir heyecanlı olmaya. Aslında bu film de olabilir.
Yani başlı filme başına, de çevrilebilir. Başlı başına
tabii
bir
ki,
film.
Tabii ki. Tabii ki.
Nuray, zamanımız bitti. Bu hafta programın da sonuna geldik. Yalnız bir hafta seninle şeyi konuşmak istiyorum. Cem Aran'ın ne demek? Yani ne demek olduğunu biliyoruz. Okul, lise, kolej ama herhangi tabii. bir liseden ayıran Cem Aran... Yani bir Cem Aranlar var çünkü İstanbul'da var, Anadolu'da var. Ya biz mi Cem Aran evet, geleneğimiz evet. var? Biz buna niye Cem Aran diyoruz? Cem Aran kelimesini kullanmayı niye tercih ediyoruz? Diğer
ki.
Okullardan o zaman eğitim veren diğer okullarda Ermeni okul olması gerekmiyor. Farkı nedir Cem Aranların? Ermeni okullar içerisindeki özelliği nedir? Bir haftada bir konuyu istersen eğer Cem Aran'a Cem Aranlara ayırabiliriz.
Şöyle, tarihte ünlü 3 tane Ermeni Cem Aranı var. Biri Tiflis'te, biri St. Petersburg'da, biri de diyelim İstanbul'da da var birkaç tane.
Evet.
Ve Paris'te var, Venedik'te var. Fakat sadece kelimeyi verip ucunu ateşleyelim, ondan sonra tamam. Gerisi gelir. Cem Aran, Cemel kelimesinden geliyor. Cemel yürümek demek.
Evet.
Sebebi de şöyle, çünkü eski Yunan'da akademi kelimesi aslında, değil mi?
Yürüyerek ders vermek.
Evet. Çünkü Atina'nın dışında bir zeytinlik var. Akademos'un zeytinliği. Aristo orada yürüyerek öğrencilerine ders veriyor. O yüzden felsefi eğitimin yapıldığı yere ya da işte bilimlerin eğitiminin verildiği, yüksek eğitimin verildiği yere biz Cem Aran diyoruz yürümekten dolayı. Yani yürüyerek eğitimin verildi. Fakat yüksek eğitimden bahsediyoruz.
Evet.
Yani o zaman şurada bitirelim. Cem Aran üniversiteye denk gelen.
Evet.
Yani Ermenistan'da üniversite yok. Fakat üniversiteye en yakın eğitim kurumu liseden sonra gelen eğitim kurumu. Ünlü Cem Aranlar var mı? Tabii ki var. Bu konuşma bizi Tiflis'e götürür. Nersesyan Cem Aran'a. Eçmiyazine götürür Kevorkyan Cem Aran evet. ve başka bir Moskova'da Lazaryan Cem Aran'a götürür.
Cem Aranları ayrı bir program yapalım. Süremiz bitti. Şarkı çalmamız lazım. Noray da Duryan çok teşekkür ederim. Yerivan Sırmak Yaşanlı yani Yeruhan'ı konuşmaya başladık fakat o kadar ilginç, o kadar çarpıcı bir hayat hikayesi ki haftaya da devam edelim diye kararlaştırdık şimdiden. Çok teşekkürler Noray da Duryan. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi hafta sonları
teşekkürler. Diliyorum. Teşekkürler. Evet, biz de böylece Açık Radyo'nun sonuna gelmiş olduk. Recep'e Dila Yılmaz vardı. Bir şarkıyla kapatalım. Vaktimiz var gibi geliyor bana. Çok uzun bir şarkı değil zaten. Müthiş bir ses hep çalıyoruz. Çok severiz. Lusik Koçyan. Hovazierke dinleyelim. Yine bir Aşu şarkısı. Aşu Şahin'in şarkısı. Hovazierke dinleyelim. Lusik Koçyan'dan bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.
Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.